Ayrım 6.
Gerçekten de ikinci, yani şimdiki eşimden boşandığım ve gerginlik içinde yaşadığım dönemde geriye dönüşsüz bir biçimde biraz yükseldi. Ama kolayca kontrol altına alındı. Hormon almaya başladıktan 3-4 ay kadar sonra hayatım her yönden düzene girmiş görünüyor. Kendime bakıyorum. Bir jimnastik salonuna yazıldım. Haftada 3 sabah erkenden oraya koşuyor. 1 saat jimnastik yaptıktan sonra işime gidiyorum. İyi uyuyorum. Sıcak basmalar, gece terlemeleri yok artık. İsteksizlik ve kayıtsızlık yok. Söylendiği gibi hayatımın altın çağındayım. Sanki kısa bir yaşlılık dönemi yaşadım ve yol yakınken geriye döndüm. Ama ara sıra ensemde bir ağrı ve başımda bir sersemlik oluyor. Bir kardiyoloğa görünüyorum. Tansiyonumun biraz yükseldiği anlaşılıyor. Doktor durumun hormon kullanıyor olmamdan kaynaklandığını sanmıyor. Tansiyonumun risk oluşturacak düzeyde değil henüz. Ayrıca kendi menopoz dönemimde östrojen takviyesini kalbi koruduğuna inananlardan. İlacım değişiyor ve sonuç veriyor. Bir roman yazmaya hazırlanıyorum. Notlar alıyorum durmadan. Ama yazmaya oturacağım anı düşündüğümde sigarayı şiddetle özlüyorum. Sigarayı bırakalı bir yıl oluyor. Sigarasız daha sıradan biri gibi mi yoksa tersine uygar ve ilginç mi göründüğümü merak ediyorum. Eskiden sigaranın benim kendimle ilgili imajıma bir şeyler eklediğini düşünürdüm. Sigarayla ben özdeşleşmiştik. Kendimi elimde sigarasız düşleyemiyordum. Birçok fotoğrafım sigaralıydı ve bütün zayıflıklarımla, sefilliğimle bendim. O eski resimlerdeki. Oysa şimdiki aklı başında sigara içmeyen, temiz, dumansız görüntüm garip bir uzaklık, hafif bir tamamlanmışlık katıyor duruşuma. Şöyle ki, işte sağlığını önemseyen, dingin, bilinçli, sigara gibi bir pisliğe gereksinme duymayacak ruh dengesi içinde derli toplu bir yazar. Çok güzel. Ama bu yazar bu yukarıdaki çerçeve içinde neler yazabilir ki? Hadi yazdı diyelim. Kimi ilgilendirir ki yazdıkları? Eskimiş bir düşüncem bu. Evet, kuşkusuz öyle. Gene de sigara ve hafif brolar alıyorum eve. Ara sıra gizlice bir sigara tüttürmekten zarar gelmez diye düşünüyorum. Bu kadar sakınımlı yaşamak istemiyorum. Kendimi bu kadar önemsemem doğru değil. Her gün binlerce hayat sona eriyor yeryüzünde. Alkolden, eroinden, açlıktan, savaşlar yüzünden, hiç yoktan yürek yaralarından, seller ve yangınlardan, umutsuzluktan, kazalar ve belalardan kitleler halinde ölüyor insanlar. Ben de ölebilirim. Zarar yok. Kış ortasına doğru eczanelerde Premarin 0.625'i bulamıyorum. Yalnızca 1.25'lik kalmış. Drajeleri bıçakla ikiye bölerek kullanmaya başlıyorum. Sert oldukları için pek eşit bölünmeseler de başka seçeneğim yok. Ama o da tükeniyor bir süre sonra. İlaç yeniden piyasaya verilinceye kadar beklemekten başka yapılacak bir şey yok. Bekliyorum. Yoksunluğun yarattığı bütün belirtiler kısa sürede şiddetle geri geliyor. Menopoz yeniden bütün ağırlığıyla üzerime çullanıyor. Direnmek, dayanmaya çalışmak boşuna. Almanya'da yaşayan abime telefon ediyorum. Arıyor ve bu adla bir ilaç olmadığını, araştırdığında ilacın Almanya'daki ticari adın Prasomen olduğunu saptadığını söylüyor. İstiyor muyum? Elbette. Kullanma kılavuzundaki bilgileri Türkçe'ye çevirerek gönderiyor. Okuduğumda hem şaşırıyor hem de seviniyorum. Artık 2 ay ilacı kullanmama gerek yok. Bu kutuda östrojen ve progesterojen bir araya getirilmiş. Pembe ve beyaz renklerde. Alınış sırasına göre yerleştirilmiş ambalaja. Bir de küçük takvim eklenmiş. Çok geçmeden bedensel ve ruhsal sistemim yeniden düzene giriyor. Bu kutulara minnetle bağlanıyorum neredeyse. 6 ayda bir kanser derneğine giderek göğüs kontrolümü ve jinekolojik muayeneden geçmeyi aksatmadan sürdürüyorum. Doktorum kaygılanmayı ve östrojen kullanmama karşı çıkmayı sürdürüyor. Mamografi sonucumu kuşkuyla bekliyor. Temiz. Fibrokistik oluşumlarda bir değişim yok. Cinsel hayatım nasıl gidiyor? Çok daha iyi. Ama hormon almayı bıraktığımda güçlükler olduğunu söylüyorum ona. Vajina kuruluğu için kullanabileceğim bir krem öğütlüyor. Ve bunun yeterince hormon kullanmanın gereksiz olduğu konusunda ısrar ediyor. Benim için gösterdiği titizlenmeden duygulanıyorum. Ama eğrilen bacaklarımı da gösteriyorum ona. Pek görmek istemiyor. Hayatın kalitesinin önemli olduğunu savunuyorum. İkna olmuyor. Göğüslerime bakan doktor ise kontrol altında olduğum için hormon kullanmanın sorun olmadığını söylüyor. Alacaksınız çünkü gereksinmeniz var diyor. Herhangi bir kötü oluşum erken evrede yakalandığında çözümlenebiliyor. Doktorların bu konuda görüş birliğine varmamış olmaları kafamı karıştırıyor. Karşılaştığım her doktorun fikrini almaya çalışıyorum. Hormon takviyesine bakışları farklı. Kimi özellikle osteoporoza karşı kesinlikle gerekli olduğunu savunuyor. Kimi ise riske girmek için bu dönemin hormon almak yerine doğru beslenme, egzersiz, yoga gibi alternatif yöntemlerle gerçekleştirmek yanlısı. Bu karmaşa menopozun çok uzun zaman doğal sayılmış, bir ölçüde kendi haline bırakılmış oluşundan mı doğuyor acaba? Dünyada birçok önemli sağlık sorunu çözülmüşken, kuşkulu birçok tedavi yöntemi üzerindeki araştırmalar kesin sonuçlara bağlanmışken, hormon kullanmakta kanser arasındaki ilişki neden hala bunca tartışma yaratıyor? Ben neye inanacağıma çoktan karar verdim aslında. Bedenimin sesini dinliyorum. Bir iç sesi var onun. Bugüne kadar beni hiç yanıltmadı. Sinsice davranmadı. Ne istediğini hep söyledi ve uyardı. Ona kulak verdim. Çığlıklarını duydum. Seveceğim ve hoş davranıyordum bedenime. İlle de uzun yaşamaktan yana değilim. İnsan yaşamaktan yorulabilir, bıkabilir. Daha kısa yaşayabilirim. Yeter ki insancı olsun. Yaz. Göz kamaştıran ışık. Sıcağın koynunda sallanır gibi her şey. Taşları yıkıyorum yalınayak. Sulara dalıp çıkıyorum. Domatesler, biberler doğuruyorum. Evin içinde bir şeyleri düzene sokmaya çalışarak dolaşıyorum. Evcilik değil, düzen tutkum. Bir türlü ulaşamadığım huzuru, beni çevreleyen nesneleri ve eşyayı olmaları gereken yerde tutarak yaratma isteği belki. Ya da her şey düzen içinde olsun ki kaçacak yerim kalmasın. Yazmayı, yalnızca yazmayı düşünebileyim kaygısı. Bilinçaltım yazmaya yönelmiş. Gece yarıları uyanıp ertesi günün ne anlama geldiğini çözemediğim notlar alıyorum. Kitapların iç kapaklarına, bakkal fişlerinin arka yüzlerine. Birdenbire bir ışığın yanmasını, dilimin çözülmesini bekliyorum sanki. Bitti. Artık yazamayacağım korkusundan bir oturabilsem akıp gidecek iyimserliğine kayıyorum. Bunun dışında her şey oyalanma, beklemek. Yapılacak tek doğru şey bu. Ama bu sıcakta bu suskunluk, bu yalnızlık, şu Ağustos böceklerinin sesi de olmasa. Okuduğum gazetenin ekinde menopoz üzerine küçük bir derleme yayımlanıyor. Bu dönemdeki kadınların sinirlilik, unutkanlık, dikkat toplamada güçlük çekmek gibi sıkıntılarının doğrudan doğruya beyindeki östrojen eksikliğinden kaynaklandığını saptamış. Östrojensiz kalmanın beyin fonksiyonlarını etkilediği, sıcak soğuk basmalarının bedenin ısı düzenleyici sisteminin bu nedenle bozulmasıyla ortaya çıktığı anlaşılmış. Yapılan son çalışmalarla bu hormonun bellek ve duygusal yaşantıyla doğrudan ilişkisinin olduğu belirlenmiş. Östrojen ayrıca Alzheimer hastalığını da önlüyormuş. Yokluğunda kemik kaybının arttığı, tedavi edilmezlerse tüm kadınların yarısından osteoporoz sonucu kemik kırıklıkları görüldüğü, hatta İngiltere'de her gün 14 kadının bu yüzden öldüğü bildirilmiş. Bunları ilgiyle okuyorum. Bu tür yazılar o kadar az yayımlanıyor ki, derleme yazı, yalnızca östrojenle yapılan terapinin bazı yan etkilerinin ortaya çıktığını, özellikle rahim kanserine yakalanma riskini artırdığının anlaşılmasıyla, tedaviye rahmi koruyucu progesterojenin eklendiği anlatılıyor. Göğüs kanseri tehlikesi ise çok uzun yıllar boyunca kullanılmadıkça fazla değil. Sonuç çarpıcı. Hormon takviye sonucu rahim kanserinin ölüm oranı 20.000'de 1. Osteoporozun ölüm oranı ise 60'da 1. Bu küçük yazıyla bakış açım biraz daha genişliyor. Doğru yoldayım diye düşünüyorum. Benim için aksayan bir şey yok. Coşku ve hüznün can cana geldiği gizemli sarıların, rüzgarın savurduğu, yorgun, birbirine benzemez yeşillerin dokunaklı güzelliğinden başka bir şey yok. Yağmur sıkıntısına benzer bir gerilim var içimde. Mevsimler ne çabuk dönüyor. Kuru yaprak kümeleriyle dolu bahçeler. Her yer baştan başa sonbahar. Pazar yerlerinde geziniyorum. Ayvaların, narların, bolluk ve bereketin rengarenk sergilendiği tezgahlar arasında. Güneş sıcacık, iyicil. Bir şeyler yapmalıyım artık diye sabırsızlanıyorum. Kendi kendime uğraştığım, menopoz sorunlarını harcadığım zaman, işime, eve, mutfağa sığındığım ve bundan bir ölçüde hoşlandığım dönemin kapanmış olduğunu birdenbire anlıyorum. Kendimi öylesine yaratıcı, canlı ve sağlıklı hissediyorum ki, beni öncelikle bana karşı doğrulayan yazma isteğim engellenemez biçimde yüzeye çıkıyor. Hayata karşı yeni bir bakış açısı kazanmanın dinginliği var içimde. Uslanmış duyuyorum kendimi. Nasıl ve neden bilmiyorum ama öyle. Gözüm bir camın arkasından bakıyor kendi ülkesine şimdi. Kesinlikle içinden değil. Dışarı çıkıp kuru yapraklara basa basa sessizliğe doğru yürüyorum. Dönüp geçmişimde büsbütün kurtulamadığım neler var bir bakmak istiyorum. Beni zaman zaman içine çeken pişmanlık ya da artık hiçbir biçimde özlem değil. Ama ödenmemiş bir borç gibi tedirgin eden o geçmişle ödeşmek ve hesabı kapatmak istiyorum. O sayfanın altına kalın bir çizgi çekmek ve yeni bembeyaz bir sayfaya geçmek. Bir roman yazmak amacım. Bir kadının oluşumunun, içsel bölümlerinin ve bütünleme çabalarının, kendi ruhunu umutsuzca arayışının öyküsü olacak bir roman. Onun aykırı bir aşkla elinde tuttuğu bir sevgili arasında bocalayışı. Şunu sezinliyorum. Bu romanı yazarsam yazma uğraşına geri döneceğim ve bir daha caymadan yazmayı sonuna kadar sürdüreceğim. Ama bunu yapamazsam bir daha hiç yazamayacağım. Varlığımın geçiciliğine, varoluşumun gizemini araştırarak karşı çıkmak isteği duyuyorum belki de. Henüz tükenmemiş olanaklarımı kullanmak, Geçmişte bir yerde yarıda bıraktığım yaratma serüvenimi tamamlamak istiyorum. Kendi öykümün benim için bile karanlık kalmış yanlarını açığa çıkarmak zorunda hissediyorum kendimi. Öte yandan hep o soru var aklımda. Bütün bunlar kimi ilgilendirir ki? Bütün bunlar anlatılmaya değecek mi gerçekten? Daha önce 4 kitap yazmış, yalnızca kendi çabasıyla, kimseden yardım görmeden edebiyat dünyasının çok zor açılan kapılarını aralayıp içeri girebilmiş birinin böyle kaygılara kapılması yersiz sayılabilir. Ama yazan ve üstelik çok iyi yazan birçok kimse kendini yeterince kabul görmüş hissedemez o ortamda. Bu ülkedeki edebiyat çevresinin kuralları belirsizdir çünkü. Ya da ilkesizlik tek kuraldır. Hiçbir zaman görüş birliği oluşmamıştır ve iyi olan değil, iyi oynayan gündemdedir. Kayıtsızlığın, kıskançlıkların, hor görmelerin, yetkiyi kötüye kullanmanın, adam kayırmanın ve ilişkiler kurabilmenin belirleyici olduğu garip, yıkıcı bir işleyişe sahiptir bu dünya. Umut verici başlangıçlar yapan ama sonra şöyle ya da böyle umutsuzluğa kapılarak küsen, ruh yorgunluğuna kapılan ve kendi yeteneğinden kuşkuya düşüp yazmayı bırakan birçok insan vardır. Emeğin az çok yerli yerine oturtulması için inatçı olmak, bıkmadan yazmak ve epey yaşlanmayı beklemek gerekir. Bunları biliyor ve artık az çok pişmiş hissediyorum kendimi. 15 yılı aşmış bir yazma deneyimim ve kendimi yokluğa itmemek için de yazmaya gereksinmem var. Kimseden alkış ve ödül beklemiyorum. Yergilere daha az üzüleceğimin de farkındayım. Yazmak ya da yazmamak yalnızca benim sorunum olmalı. Neden korkuyorum öyleyse? Gözü pek olmaya, kendimi yüreklendirmeye uğraşıyorum. Çekmecelerimdeki zarflara bakıyorum. Bana gelmiş eski mektuplar çoğu. Üzerlerinde adresler ve başka bilgiler olduğundan atılmamış olmalılar. Bazıları yanıtlanmamış, gerekmediği ya da yanıtı telefonla verilmediğinden. Gitgide daha az mektup alıyorum. Çünkü kimseye yazmıyorum. Yazmakla o kadar uğraştıktan sonra saflığımı, iştenliğimi yitirdim sanıyorum. Yapaylığa düşmekten, istediklerimi değil benden beklenenleri yazmaktan korkuyorum. Denetimsiz bir çırpıda hiçbir kaygı duymadan 30-40 sayfayı bulan mektuplar yazdığım yılları özlüyorum. Nerelerde o eski mektuplarım şimdi? Kimlerde? Ne oldu? Emin değilim. Onları yeniden okuma olanağım olsa kuşkum yok, çocukça bulurdum. Hamlığımdan, cesaretimden utanırdım. Kendimi tanımakta güçlük çekerdim. Peki ama bu kadar değişen ne benden, benim gerçeğimden başka? Masamı yatak odama taşıyorum. Mayıs ve Haziran ayları boyunca oldukça yoğun çalışıyorum. Ve 60 sayfaya yakın yazıyorum. Ama ortaya çıkandan pek hoşnut değilim. Birbirinden kopuk, bağlantısız bölümler ürettim yalnızca. Anlamsızlık sürüyor, sorular da. Bu kadar korkusuz, bu kadar dürüst olmaya gerek var mı? Ürküyorum ama aynı zamanda başka türlü anlatamayacağımı da biliyorum. 100 sayfa, olmuyor. Saçma bütün bunlar, gereksiz, duygusallık, gülünçlük, geri kalmışlık. İnsanlar buna benzer durumları çoktan aştılar. Bırakıyorum. Ne diye uğraşmalı? Kapatılmışlık ve durgunluk içinde oturup eski yaraları kaşımak neye yarayacak? Geçmişe ne diye dönmeli? Gelecek gösterişsiz ama alçak gönüllü bir huzur iklimi olarak önümde uzanırken hiçbir şey öngörmeyen geçmiş olumlu anlamda neyi değiştirebilir ki? Uzun yaz günleri yine, deniz, öğle okumaları ve uykuları, serin, kuytu, yeşil gölgeli ev içleri, ev kadınlığı, analık günleri, mutfak yorgunlukları, çarşı pazarlar, dostlarla yenen uzun akşam yemekleri. Sesim geri geldi. O kadar da önemi yoktu. Bir iyilik belirtisi yalnızca. Bir tanıdığım aynı duruma düşen bir opera sanatçısının paniğini ve hormon takviyesiyle normale dönüşünü anlatıyor. Yanılmamışım demek. İlaç kutularım düzenli olarak geliyor Almanya'dan. İzne gelen tanıdıklarla gönderiyorlar yakınlarım. Ya da kendileri tatil için geldiklerinde aylarca yetecek kadar getiriyorlar. Aynı ilacı yengem de kullanıyor ve menopozuyla ilgili hiçbir sorun yaşamadığını söylüyor. Almanya'da daha menopoz belirtileri tam olarak ortaya çıkmadan hormon takviyesine başlanıyormuş. Doğal ve gerekli sayılıyormuş bu yöntem. Son öykü kitabım, Sevginin Eşsiz Kışı, bir kez daha basılıyor. Yayımlandığından beri düzenli aralıklarla basılıyor ve sürekli okunuyor. Yayıncım sık sık telefon edip romanımın ne zaman biteceğini soruyor. Bilmiyorum. Tek satır yazmadan geçiyor zaman. Yazmayı sürdürmekle vazgeçmek arasında bocalayıp duruyorum hala. Yazma korkusu kapatıyor beni. Donuk bir duyumsuzluğa sürüklüyor kimi günler. Sanki kendi hayatımı yaşamıyorum da bana zorla dayatılmış bir oyunu oynuyorum gönülsüzce. Bana uyan bir rol değil bu. Dışımda bir oyun. Neyse ki kendimden büsbütün umudu kesmedim daha. Masamı, o kendime ait dünyayı çok özlüyorum. Ama masa başındaki görüntüm olanaksız. Uzak bir düş gibi görünüyor gözüme. Ama aynı zamanda ne kadar olağanüstü bir düş. Yaz sonuna doğru büyük oğlum İzmir'den babasının çok hasta olduğu haberiyle geliyor. Eski eşim hastanede yatıyor ve doktorlar yapılacak pek bir şey olmadığını söylüyorlar. Kalbe giden damarların tümü tıkanmış. Hastane havası ruh sağlığını da etkilemiş. Çıkıp evine gitmek istiyor. Bırakmıyorlar. Kendisine yapılan tıbbi yardımı kabul etmediği için psikiyatri bölümüne almışlar onu. Çaresiz kalan oğlum yardım istiyor. Birlikte İzmir'e gidip doktoruyla konuşuyoruz. İnsani yönden hiçbir şey yapmamış olmamak için büyük bir kalp damar cerrahisi merkezine götürebilirsiniz diyor. Ama umutsuz. Baba oğlumun önerisini reddediyor. Yaşamak istemediği çok açık. 15 yıldır birbirimizi görmedik. O haliyle beni karşısında görmek istemeyeceğini biliyorum. Ben de istemiyorum bunu. Ondan garip bir biçimde hep korkmuş olduğumu seziyorum birden. Nedenini düşünüyorum. Beni hiçbir biçimde duymak istemediği için mi? Karşısında sürekli bir haksızlık durumu içinde yaşamak zorunluluğu duymuş olmamdan mı? Dünyadan korkardı. Kapımız çalındığında büyük bir paniğe kapılır, giyinmeye koşardı. Çoğu kez bir dilenci ya da satıcı olurdu gelen. Gülünç olduğunu fark edip bana kızardı. Ben alıştırıyordum herkesi böyle rastgele kapı çalmaya. Bir gün tokatlamıştı beni. Camlı kapıyla ayrılmış bitişik odada çalıştığım okulun o sıralarda askerde olan ve izinli geldiğinde bizi haber vermeden ziyaret eden eski müdürü oturuyordu. Konuk bu tokadın sesini duyup çabucak kalkıp gitmiş ve sonradan bana bir mektup yazarak o gün evimize uğrayışının neden olduğu bu olaydan duyduğu derin üzüntü ve unulmaz pişmanlığı soyut, düzeyli bir dille anlatarak özürler dilemişti. Beni önemseyen, değerli bulan birinin önündeki bu inanılmaz aşağılanma, boşanmaya giden yolun son kilometre taşıydı. Bir süre sonra bana yazılmış o özür mektubunu 3 sözcükle yanıtladım. Yalnızım, özgürüm, mutluyum. Hastanenin bahçesinde beklerken eski kocamı büyük bir hüzün ve üzüntüyle düşünüyorum. Benden ayrıldıktan sonra bir daha evlenmedi. Yaşlı annesiyle oturdu. Her şeyden, dünyadaki bütün kötülük ve kalleşliklerden sakınarak birer saksı çiçeği gibi büyütmeye çalıştı çocuklarımızı. Arkadaşlığı, aldanmayı, yeni denemeler açık olmayı, dövüşmeyi, ağlamayı, korkusuzluğu, düşmeyi ve düştüğü yerden doğrulmayı öğrenme şansını bile esirgedi onlardan uzun zaman. Sonradan yatılı okullarda, yurtlarda ve benim yanımda tanıdılar çocuklarım hayatı. Biraz gecikerek. Zeki ve yetenekliydiler. Kapattılar açıklarını. İkimizi inanılmaz bir sağduyuyla ayrı yerlerde tutmayı, olduğumuzca kabul etmeyi başardılar. Sanırım bütün çelişkilerim ve savrukluğumla beni daha yakın buldular kendilerine. Annelerin hayatını daha tutkulu ve coşkulu buldular. Hem düşlerine hem de gündelik hayatın sıradanlığına ayak uydurmaya çalışan bu kadına ilgi duydular. Babalarının sınırlı, katı ve kurallarla dolu dünyasından çalınmış çocuklarının hesabını sormaya kalkmadılarsa da onu gösterebildiği özveri oranında sevmenin ötesine geçemediler. Ne yazık. Kendi doğrularına sımsıkı sarılmış bir insandı. Bu doğruların gerçekliğinden hiçbir zaman kuşku duymamıştı. Kalbinde birçok güzelliğe gizli bir özlem saklıydı. Ama bunları öylesine dondurmuş ve uzaklaştırmıştı ki artık kendisi bile tanımıyordu. Ruhunu susturmanın bedenine verdiği ağırlığın altında ezilmiş bir halde yaşıyordu ayrıldığımızdan beri. İnsanca küçük zaaflar, denetimsiz bir kahkaha ya da öfke, gereksiz bir şey, örneğin bir demet çiçek satın almak, ona her zaman utanç verici ve yersiz davranışlar olarak görünmüştü. Düş kırıklıklarını anladığımı sanıyorum. Kötü biri değildi. Güvensizliğini kibirli bir içe kapanmayla gizlemeye çalışıp, kendini yaşadığı dünyadan ve çevresinden yalıtmış ama gene de yetenek ve değerlerinin fark edilip yüceltilmesini beklemişti. İnançları sisteme uygunluk sağladığı dönemde başarılı bir idareci sayılmış ama değişen ve köhneyen anlayışlara yabancı kaldığı son yıllarda bir kenara itilmişti. Hasta ve yorgun öğretmenlik yaptığı okula gidiyor. Hizmeti 10-15 yıl geçtiği halde emekli olmamakla diretiyordu. Bunları anımsamak ve hayatımdan uzun yıllar önce çıkmış birini yorumlamaya çalışmak gereksiz görünüyor bana şimdi. Yorucu geliyor ve içimi acıtıyor. Ama hayatımız hiçbir zaman tek zamandan, bir tek öyküden ve durumdan ibaret değil. Bütün yaşadıklarımızın eksiksiz toplamından oluşuyor bugünümüz. Geçmişin bütün renkleri ve iplikleriyle örülüyor. Yalnızca o anki kaygılarımızdan ya da hormonlarımızdan ibaret değiliz. Çok daha karmaşık, anlaşılmaz ve derin köklerimiz. Bütün göreceliklerle iç içe geçmiş zamanlardan oluşuyoruz biz. Yaşadıklarımız, yaşamakta olduklarımız ve yaşamayı düşlediklerimizle bir bütünüz. Eylül'de yazlıktan İstanbul'a dönüyoruz ve 10 gün sonra telefon eden oğlum, babasının huysuzlanarak evine gitmekte direttiğini, hastaneden çıkardıklarını ve bir hafta güçlükle yaşadıktan sonra kendi yatağında öldüğünü haber veriyor. Urla'dayım. Hayatı boyunca burada bir ev almayı ve yerleşmeyi istemişti. Ama bu, daha birçok isteği gibi hiçbir zaman gerçekleştiremediği bir düş olarak kaldı. Hiçbir şey yüzünden değil ama düşlerini eyleme dönüştürme yetisizliği nedeniyle. Artık yalnızca oraya gömülme dileğini yerine getirebiliyor oğulları. O küçük, sessiz, huzurlu kasaba mezarına gömülmüştü ben gittiğimde. Ardında bıraktığı 85 yaşındaki anne gelecek kaygısında. Tek çocuğunun ölümüne pek yanmıyor da ne olacağını düşünüyor. Bunamak boğmalı diye düşünüyorum. Oysa belli, düşüncesi şaşmadan işliyor hala. Hayata böylesi bir tutkuyla bağlı olduğu için yaşamayı sürdürüyor belki de. Ege Üniversitesi'nde öğrenci olan oğlum birlikte oturacaklarını söyleyerek yatıştırıyor yaşlı kadını. Buna karşıyım. Kocamı kendi küçük dünyası kalıpları içine hapseden asıl o olduğunu sanıyor. Oğluma da zarar vereceğinden korkuyorum bilmeden, mantıksızca. Ama ihtiyar huzur evine yatırmak fikrine şiddetle ve şirretçe karşı çıkıyor. Şiddetin her türlüsüne karşı bir insan olarak ilk kez birini kurşunlama, merdivenlerden aşağı itekleme ya da yemeğine fare zehri koyma düşleri kuruyorum. Cinayeti iz bırakmadan nasıl işleyeceğimi düşünüyorum. Bir zamanlar bencillik ve baskıyla hayatımı karartmış, çocuklarıma el koymuş ve beni kapı önlerinde ağlatmış bu kadını bağışlamamıştım. Benim gibi bağışlamayı kolayca beceren biri için bu ne taşınmaz ağırlık. Ama bağışlayacağım. O 5 yıl daha yaşayacak. Oğluma her gidişte bu cadının tırnaklarını artık kimsenin sırtına geçirecek hali kalmadığını, kaygılarımın boşuna olduğunu göreceğim. Onun oğlumun dinlemek bile istemediği sıkıntılarını çözmeye çalışacağım. Oturup uzun uzun konuşacağız. Bana çocukluğunu, kırmızı saçlı çılgın üvey annesini, ilk gençliğinin Bursa'da bir ipek fabrikasında geçen acı işçilik günlerini, Priştine'deki teyzesinin yanına kaçışını anlatacak. Seferberlikleri, gemi karantinalarını, İkinci Dünya Savaşı'nın anılarını, varlık ve yokluklarını, yurtlarında bıraktıkları toprakları, konakları, kiraz ağaçlarını, evde biriktirdiği akla gelmez çul çaputu ve ıvır zıvırı atmama ses çıkarmayacak ama sonra gidip çöpten geri alarak saklayacak. Kısa hastalığında ona ben bakacağım. Ölürken başında bekleyecek, ölüsü yıkanırken yanında olacağım. Ve onu Urla'ya, oğlunun yanı başına gömeceğim. Eski eşimin ölümünden ummadığım kadar etkileniyorum. O 7 yıl birlikte yaşadığım insandı. Ama beni tanımaya zaman bulamamıştı. Onun istediği yekpare, tek parçadan oluşmuş bir kadındı. Bense o bütün saçma sapan parçalarımla ben olmak istiyordum. Ayrılığımızdan hemen önceki günlerde bile yanında bana iyi, umut verici bir şeyler söylemesini ya da sevgiyle dokunmasını bekleyerek sessizce oturmuştum. Kesin bir ayrılığı istememiş, bir süre denemeyi, zaman içinde uzlaşabilmeyi kurmuştum. Oysa ne denenecek ne de birbirimize söyleyecek bir şeyimiz kalmıştı artık. Ne zaman onu sevdiğimi söylesem, neden diye sormuştu bana. Akla yakın bir açıklama beklemiş, sevilmeye değer olmadığını kanıtlamak için dil dökmüştü. Aslında ateşli bir biçimde tersini savunmamı bekleyerek, kendi gözünde bile kuşkulu olan değerinden emin olmaya çalışıyordu. Ama ben bu kışkırtmalardan giderek bunalmış, sevgimin gerçekten de hiçbir mantıklı nedeni olmadığının ayrımına varmış ve onu sevmemeye başlamıştım.